Başucumda Müzik, Kürşat Başar.
Ayrım 11.
İsterdim ki o hayatın içinde ikimizin arasında gizli kalan hiçbir şey olmasın. Birbirimize kızacağımız, duymaktan korkacağımız, kişinin belki kendisine bile asla itiraf edemeyeceği şeyleri bile anlatalım. O kadar çıplak kalalım, bütün o yıllarca kurmaya çalıştığımız benliğimizi öylesine unutalım ki artık ayrı insanlar olmaktan çıkalım. Karşımızda sürekli açılan kapılardan hiç korkmadan, sonunun ne olacağını düşünmeden geçip o gizli dehlizlere girelim. İçimde hiç nedensiz bir his vardı. Sanki onunla öyle bir şey bulacaktık ki, yalnızca ikimize ait, ikimizi buluşturan, bizim farkında bile olmadığımız, yalnızca bize verilmiş ve ancak bir araya geldiğinde hayatın coşkusunu ortaya çıkartacak iki ayrı parça. Yoksa aslında hiç tanımadığım, yalnızca sınırları çizilmiş konuşmalarla anlamaya çalıştığım bu adamı böylesine yakın hisseder miydim kendime? Başka hiç kimsenin olmadığı kadar yakın. O benden cevap beklerken geçen saniyeler içinde bunları düşünüyordum işte. Böylesine düzenli cümleler değildi. Karmakarışıktı kafam ama içimden beni kenara itip çıkaracak şey bir anda bu taksinin ve sonra da hayatımızın yönünü değiştirecek, ona engel olamayacağını sanıyordum. Her şeye boş verip, elimi tut gidelim diyecektim ve sonra uzaklara. Evet, gerçekte yapmak istediğim buydu işte. Ama yapamadım. Donmuş bir sesle, rica ederim bu bahsi kapatalım. Ben bunu sizin şakalarınızdan biri sayıyorum. Kocaman bir şaka, orada kalsın. Dediğimi hatırlıyorum. Belki de o anda bunu yapabilseydim. Bir kez olsun böylesine cesur olabilseydim. Ne olursa olsun her şey değişirdi. Yalnız benim için değil, herkes için. İşte böyle başladı, bir ayrılıkla, daha başlamadan ayrılarak. Taksinin camından dönüp ona baktım. Bir an durdu, sonra geri dönüp oteline doğru yürüdü. Başında şapkası, ince kumaştan yazlık ceketinin arkası biraz kırışmış, biraz öne eğilerek, yavaş yavaş inen sesin içinde. O silik görüntü bir fotoğraf gibi aklımda. Öyle çok tekrarlanacaktı ki. Giderken, hep giderken. Sonra zaman geçti. Ne zaman sokağa çıksam, alışverişe gitsem, hep ayaklarım beni oraya götürdü. Kim bilir kaç kez o meleklerin olduğu salona girdim. Herhalde köşede küçük bir taburede oturup kitap okuyan üniformalı kadınlar, benim o resimle gizemli bir bağım olduğunu düşünüyordu artık. Kim bilir kaç kez orada, o resmin karşısında durdum. Ve bu yaşananların bir hayal olup olmadığını düşündüm. Elbette bir hayaldi. Küçük bir kadının hayali. O ne yaptığının farkında bile değildi. Hem farkında olsa ne değişecekti ki? İmkansız şeyler. O günlerde imkansız şeyler üzerine kitaplar okuyordum. Yüzyıllar önce tutulmuş günlükler. Ateşli aşk satırları. Çaresizlikle bekleyerek imkansız bir aşkın acısıyla geçip giden bir ömrün anlatımları. Zaten yaşananlar yazılmıyor ki. Yine o günlerde böyle filmler oynuyordu sinemalarda. Yasak ilişkiler yaşayan kadınlar, gizli aşklar, insanın içini ürperten gelgitler. Tehlikeli ilişkiler. Hem artık kimse bunları eskisi gibi yadırgamıyordu. Evet, yadırgamıyordu ama hep acıklı bitiyordu bu filmler. Kendi kendime sokaklarda yürürken gülümsüyordum istemeden. Sonra farkına varıyordum. Sanki yanımdan geçip giden bu kalabalık yalnızca bir görüntüydü. Sanki burada değildim. Öylesine kopup gidiyordum. Bambaşka bir dünyaya geçiyor ve orada her şey mümkün olduğuna kendimi inandırıyordum. Bir yandan günler geçtiği halde neden hala aramadığını düşünüyordum. Evet, itiraf etmeliyim ki artık her sabah ondan bir haber almak için uyanıyordum. Ankara'daki günler gibi, onun geleceğini beklediğim öğle yemekleri gibi. Evden arayabilir diye çıkmak istemiyordum. Ama evde de duramıyordum. Kendi kendime neler kurduğumu bir bilseniz. Acaba çok mu sert konuşmuştum? Belli ki büyük bir güçlükle söyleyebildiği şeyleri birdenbire bir yabancı gibi hayretle karşılayıp onu utandırmıştım. Ama bu kadar çabuk vazgeçtiyse zaten yalandı diyordum kendi kendime. Ona karşı tümüyle ilgisiz olduğum oyununa inanmış olabilir miydi gerçekten? Belki de aramaya çalışıyor ama bir yolunu bulamıyordu. Ama insan hiç değilse bir kart da atamaz mıydı? Ya kart Turgut'un eline geçerse? Bunu da düşünüyordu tabii. Aman canım, şöyle birkaç satır teşekkür etmek için basit bir şey yollayamaz mıydı sanki? Derken aklımı başıma topluyor, en doğrusunu yaptığıma, onun da daha otele girer girmez kendine geldiğine, bu çocukça hayalin sanki olmamış gibi unutulup gitmesi için zamanın geçmesini beklediğine karar veriyordum. Herhalde koskoca adam yaptıklarının deli saçması olduğunu anlamış, bu çılgınlık anının böyle kolaylıkla geçip gitmesine sonradan memnun olmuştu. Hem ne belliydi başka kadınlara da böyle kur yapmadığı, onları da baştan çıkartmaya çalışmadığı? Ne düşünürsem düşüneyim, gerçekte istediğim tek şey o eşsiz anı bir daha yaşayabilmekti. Onu yeniden canlandırabilecek bir telefon, bir mektup, bir haber, hepsine razıydım. Bir keresinde telefonun başında oturmuş tırnaklarımı kemirirken neredeyse ben arayacaktım. Başka bir kadının adını verip bağlatmayı kuruyordum. Turgut bütün bunların farkında değildi ama burada iyice sıkıldığımı düşünüyordu. Ara sıra davetlere katılıyorduk. Önceleri hafta sonları bir yerlere gitmeye çalıştık ama sonra onun işleri yoğunlaştı. Evde de çalışmaya başladı. Belki de zamanla insan hayatın sıradanlığına alışıyor. Beklentileri olmayınca sorgulamaya gerek duymuyor. Oysa öyle yalnızdım ki. Postacı sürekli mektup taşıyordu. Annemlerden, arkadaşlardan ama ondan bir şey geldiği yoktu. Ondan gelmedi ama o günlerde beni çok sevindiren kart aileden geldi. Sen tut koskoca bir bereket tanrısı resimli kartı, öylece yolla. Deli kız, mezarların içinde sonsuza kadar korunacağını sanan bu aptal krallardan çok sıkıldım. Seni de çok özledim. Leyla Madame Butterfly oynuyormuş. Bilet al, birlikte gidelim, haftaya geliyorum yazmış. Öyledir o. Yerin 100 metre altında bile olsa, dünyanın ta öteki köşesinde kimin ne yaptığını bilir. Sanki biraz sonra kapıdan girecekmiş gibi sevinçten havalara sıçradım. Hemen gidip odasını hazırladım. Doğrusu onu bizimle biraz kalması için ikna etmeyi düşünüyordum. Nerelere gideceğimizi, hangi lokantalarda yiyeceğimizi, tiyatroları, konserleri ayarladım. Ben havaalanına onu karşılamaya gitmeyi kurarken, bir sabah kapı deliler gibi çalmaya başladı. Sabahlığımı giyip zar zor yetiştim. Elinde bavulu ve bir de zarfla içeri girdi. Çocuk gibi birbirimize sarıldık. Ben ağlamaya başladım. ''Aa, ne oluyor?'' dedi. ''Korkutma beni, ne var ağlayacak? Yoksa kaza kaza arzın merkezine seyahate çıkıp bir daha dönmeyeceğim mi sanıyordun? Bana bir şey olmaz, bak sapasağlam geldim.'' Çaylarımızı içerken elindeki zarfı uzattı. ''Al bak, kapıda buldum, sana gelmiş.'' dedi. Zarfı aldım. El yazısını tanımıyordum, ucunu yırttım. İnanılacak şey mi? Ayla, bunca zamandır beklediğim mektupla birlikte girmiştik kapıdan. Ondan geldiğini görünce kıpkırmızı oldum. Ne bahane uydurduysam içeri gidip kapıyı kapadım. Kısa bir mektuptu, oldukça resmi bir dille yazılmıştı. Hanımefendi, evvela araya giren pek çok şey sebebiyle ev sahipliğinize teşekkür etmekte geciktiğim için beni lütfen affedin. Bildiğiniz üzere birçok seyahate gidip gelmem icap etti. Pek sıkıcı yerler. Neyse ki melekler hep benimle beraberdi. Yakın bir zamanda görüşmek üzere, hürmetlerimle. Altına mühür gibi isminin baş harfini çizmişti. İşte bu kadar. Başkası okusa bir şey anlar mı bilemem ama ben anlamıştım. Hiçbir şeyi unutmadığını, o günü hep yanında taşıdığını, söylediklerimin hislerini değiştirmediğini, melekler hep benimle beraberdi demişti. Mektubu saklayıp geri döndüm. Titrek bir kalemle, siyah mürekkeple yazılmış birkaç satır, bir anda dünyanın renklerini, hayatın ışığını böylesine değiştirebilir mi sahiden? Değiştirebildiğini o gün öğrendim. Sözcükler böylesine güçlü mü? Evet, sahiden de güçlü. Bütün o hayatlar silinip gidiyor, yapılanlar unutuluyor. Hatırlanması imkansız sayısız andan, gündelik hayatın içindeki tanımsız duygulardan, sürekli yenilenen, yenilenen ve sonunda bütün o eski suretlerini geçmişte bırakan koskoca bir ömürden geriye bir tek sözcükler kalıyor. Ayla bana yeni bulduğu gizemli bir kentin öyküsünü anlatırken, o tabletlerin üzerine kazınmış sözcükleri aktarmıyor muydu? kendilerini öven, uygarlığa unutulmayacak bir isim bırakmaya çalışan, belki de binlerce yıl sonra işte o kapıyı açan bir kadının, kendi hayatlarını okumasını isteyen kralların yazdırdığı tabletlerdi bunlar. Ne ummuşlardı kim bilir? Arayıp da bulamadıkları ölümsüzlüğün ancak bu kargacık burgacık harflerde mümkün olduğunu anlamışlar mıydı? Ne dağların arkasında, ne gizemli su çiçeklerinin iksirinde, ne de çağlara meydan okuyan taş anıtların görkeminde. Anıtlar konuşmaz. Heykeller gerçek bir öyküyü aktaramaz. Dilden dile geçen, ölmüş tanıkların efsaneleriyle kuşaktan kuşağa aktarılan her şey değişip bozulur. Bir tek sözcükler, kilden bir tabletin, bir papirüsün, bir kumaş parçasının ya da bir kağıdın üzerinde eğer ölümsüzlük diye bir şey varsa, sizi zamanın acımasızlığına karşı direnerek uzaklara taşıyabilir. İşte zamanında yerlerin ve göklerin hakimi olduğuna inanan bir kralın sözcükleri, binlerce yıl sonra bambaşka bir dil konuşan, saçlarını at kuyruğu yapmış bir kadına ulaşıyor. Ve onun ellerinde yavaş yavaş bütün öykü bilinmez bir dilin şifrelerinden herkesin anlayabileceği bir biçime dönüşüyor. Binlerce yıldır unutulmuş olan yerlerin ve göklerin hakiminin bilinmez bir geleceğe duyurmaya çalıştığı şey, bir rastlantılar zinciriyle binlerce yıl sonra tozları temizlenerek gün ışığına çıkıyor. Keşke yalnız büyük kralların, zalim imparatorların değil, sıradan insanların içindeki gizemli metinler de böyle bir yerlere gizlenip binlerce yıl sonra çözülebilseydi. Ama çoğumuz söylemek isteyip de söyleyemediklerimizle bu dünyayı bırakıp gidiyoruz, değil mi? Bizi en çok tanıdığını sananlar bile aslında gerçekte tanımıyorlar. Evet, sözcükler güçlüdür. Ve eğer kadınların kalbine giden bir yol varsa, inanın bana o sözcüklerden geçer. Hatta o yol sözcüklerle döşelidir. Başka hiçbir şey doğru bir söz dizimi kadar bir kadının başını döndüremez. Tıpkı tılsımlı sözcüklerin masalların kapısını açması gibi. Yoksa Cyrano'yu unuttunuz mu? Evet, onun beni baştan çıkartmasının nedeni de sözcüklerdi. Ondan başka kimsenin o biçimde bir araya getiremeyeceği sözcükler. Havadan sudan konuştuğumuz o Ankara günlerinde olmuştu ne olduysa, farkına bile varmadan. Ama sonra özenle seçilmiş cümlelerin yazılacağı mektuplar gelecekti. Çok sonraları bir keresinde şöyle yazmıştı. Ne zamandır artık hayatım puslu, soğuk bir sonbahara döndüğünü sanıyordum. Seni gördükten sonra birdenbire güneşli bir sabaha uyandım. Şimdi dünyanın neresine gidersem gideyim, hangi mevsimde olursak olalım, seni düşündüğüm zaman... Hayır, yanlış söyledim. Çünkü senin yüzün, gülüşün hep benim yanımda. Hep güneşli, ışıltılı bir gün yaşıyorum. Acaba benim için dünyanın ışığını değiştirdiğinin farkında mısın? O mektupları nasıl beklediğimi size anlatsam belki de gülersiniz. Ama gülmeyin. Evet, bugünlerde artık kimse mektupları, posta kartlarını umursamıyor. Birbirlerine cep telefonlarından geçen kısaltılmış cümleler yazıyorlar. Görüntülü telefonlarla konuşuyorlar birbirleriyle. Ama hiçbir şey sözcüklerin yerini alamaz. Yüzlerce yıldır herkesin birbirine söylediği bir sözü, o söylediği zaman birdenbire bütün hayatınız değişiverir. Bir anda ezberlediğim o satırlar bana şimdi yine ayaklarım yerden kesilmiş duygusu veriyordu. Ayla'yla Londra sokaklarında yürürken, nehir kıyısında oturup sigara içerken, parkta ıslak yaprakların üzerinde çocuklar gibi koşarken, yeni açılan Luna Park'taki fırdön diye binmiş çığlıklar atıp yuvarlanırken, üşüyüp yakalarımızı kaldırmış, birbirimizin koluna girmiş, ısınacak bir kahve ararken, sonra buğulu pencerelerin arkasından iki katlı otobüslerin geçtiği caddelerdeki insan kalabalığına bakıp çene çalarken. Bu bir sırdı ama ondan gizleyemezdim. Sonunda bir pastanede oturmuş çaylarımızı içerken ona anlatıverdim. Müzeyi, melekleri, yüzyıllar öncesinden gelen müziği, bana söylediklerini. Gözlerini her zamanki gibi şaşkın açıp beni dinledi. Sen delirmişsin dedi. İşte ben de ona aynen böyle söyledim dedim. Tam bir şey daha söyleyecekti. Elimi dudaklarına götürdüm. Ama dedim. Sen şimdi sakın bana kötü bir şey söyleme, olur mu? Güldü. Ne yapayım? Duymak istediklerini mi söyleyeyim? Zaten sen duymak istediklerini söyleyenleri seversin. Aman peki, nasıl istersen. Hem zaten ne söylesen boş, her şey olacağına varır. Evet, o biliyordu. En güçlü imparatorların bile hayatın karşısında maskaraya döndüğünü, kendilerini tanrı sanan budalaların zamana karşı durabilmek için onca çırpındıktan sonra ancak hırsızların talan ettiği tapınak mezarlar ve sonunda açılır açılmaz dağılan mumyalardan fazla bir şey yapamadıklarını biliyordu. Her şey olacağına varır. İtiraf etmeliyim ki hala olup biteni ciddiye almıyordum. Ben hala bütün bunları bir oyun gibi görüyordum. Biz onunla imkansız bir flört içindeydik. Benim zamanından önce yaşlanmış hayatımı biraz renklendiren, şarkılardan, sokaklardan, sözcüklerden yeniden coşku duymamı sağlayan bir şey. Hepsi bu. Bu öyle garip bir duyguydu ki sanki zihnim birdenbire açılmış, çevremde olan biten ne varsa en küçük ayrıntısına kadar büyük bir açlıkla kaydediyordu. Yalnız görüneni değil, onların arkasındakini, gizlenmiş olanları bile görebiliyordum sanki. Önünden geçtiğim bir duvarın arkasındaki bahçeden çiçeklerin kokusunu alıyor, kalabalıkta ağır ağır yürümeye çalışan yaşlı bir kadının neler hissettiğini düşünüp gözlerim doluyor, her şeye, herkese dokunmak istiyor, içimde anlatılmaz bir coşkuyla yerimde duramıyordum. O güne kadar öylesine dinlediğim o basit aşk şarkıları, şimdi bana benim için söylenmiş gibi geliyor. Her şarkı gizli anlamlar taşıyordu. "Bana bak, sen su gibi aşık olmuşsun," dedi Ayla. "Bu işin sonu hayırdır değil. Sakın fazla ileri gitme. Çocuk oyunu mu bu?" "Aşk mı? Yok canım, sen de. Nereden çıkartıyorsun bunları? Sana da bir şey söylenmiyor. Çocuk mu kandırıyorsun? Dua et de başka kimse anlamasın. Her halinden belli."
Ayrım sonu.